Merhaba, Microsoft Virtual Academy'ye hoş geldiniz. Microsoft Virtual Academy'yi sizlere çok kısaca anlatmak istiyorum. Microsoft Virtual Academy içerisinde Microsoft ürünlerine ait teknik eğitimlerin olduğu, bu eğitimlerden de sizlerin ücretsiz olarak faydalanabileceği bir online portal. Son 2 yıldır Microsoft MVP kadrosu olarak bizler de bu içeriklere katkıda bulunuyoruz. MVP kadrosunda bulunan değerli Türk arkadaşlarımla birlikte Türkçe içerikler üretmeye de başladık Türkiye tarafından. Bunların içeriklerini blog içerisinde görebilirsiniz. Ve Microsoft Virtual Academy'yi aşağıda görmüş olduğunuz microsoftvirtualacademy.com adresinden erişebilirsiniz. Bugün sizlere aslında çok ilginç bir konuyu anlatmak istiyorum. İki bulut ortamını sürekli kıyaslıyor Amazon ve Azure'u. Bu sefer sizlere Amazon AWS üzerine çalışan virtual machine'leri Microsoft Azure'a nasıl taşınacağını detaylı bir şekilde göstereceğim. Az önce AWS dedim. Daha sonra AWS, AWS, AWS böyle sürekli kullanacağım. Karıştırıyoruz Türkçe içerik, İngilizce içerik olduğunu. Ama genel olarak Amazon'un şu anda Azure tarafına vermiş, Azure tarafına karşılık gelen genel bulut hizmetinin ismi Amazon Web Service diye geçiyor. Bunun kısaltması. Öncelikle bunu bilgilendireyim size. Çünkü az önce belirttiğim gibi 4 modüllük eğitim içerisinde zaman zaman Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe karışık bir halde konuşabiliyorum. O yüzden şimdiden özür dilerim ama genel olarak ismi AWS diye söyleyebiliriz Türkçe olarak. Peki bu ürün eğitime geçmeden önce aşağıda görmüş olduğunuz bana nereden ulaşabileceğinizin bilgisini ve iletişim adreslerimi söyleyeyim. Çok kısaca kendimi tanıtayım sonra çünkü bir sonraki slide'da yine sizlere kendimi aktaracağım. İsmim Mustafa Kara. Çok uzun yıllardır Microsoft teknolojileri ile ilgili danışmanlık, eğitim ve yöneticilik yapıyorum. Yakın bir zamanda Comparex ailesine, Türkiye tarafına yani Comparex Türkiye'ye geçtim. Ve burada Microsoft ürünlerinden sorumlu çözüm danışmanıyım. Comparex Türkiye aslında son bir yıla yakın, ya yani daha bir yıl bile olmayan bir şirket. Ama globalde Almanya merkezli 35 ayrı ülkede hizmet gösteren dünyanın en büyük lisanslama ve Microsoft çözümleri tarafında çalışan bir firma. Ben de bu ekibe yeni katıldım. Beni daha önce farklı firmalardan tanıyacaksınız. Uzun zamandır eğitmenlik, yazarlık yapıyorum. Etkinlikler ve lansmanda konuşmacı olarak katıldım. Mustafa Kara@comparex.com.tr yeni mail adresim. Bunun dışında biraz şu slide'dan da size geçeyip anlatmak istiyorum kendimi. 15 yıla yakın bir süredir iş hayatındayım ama son 10 yılı ele alırsak Microsoft ürün ailesi üzerine eğitimler, projeler, teknik danışmanlıklar, işte advising dediğimiz işlemler, buna benzer çözümlerde bulundum. Birçok farklı blogda teknik yazılarım yayınlanıyor. Birazdan da bahsedeceğim. MS Outwork üzerine hem yöneticilik hem editörlük yapıyorum. Son 5 yıldır üst üste System Center, Cloud and Data Center Management yani System Center ve Cloud arasındaki MVP'lik ünvanına sahibim. Bu uzmanlık alanında yine sistemde birçok makale ve yazı bulunuyor. Bu eğitimlerde yine Mustafa Karanet.tr blogumda yer alacak. Daha önceki şirketimde büyük bir ekibe sistem ve güvenlik tarafında yöneticilik yapmıştım. Bunun dışında çok sevdiğim bir iş olan eğitmenliğe devam ediyorum. Burada Microsoft'un MCT ünvanım bulunuyor. Sizlerle aslında birçok farklı platformda hem yüz yüze hem de sanal ortamda bir araya geliyoruz. Bunlardan bir tanesi Microsoft Virtual Academy. Az önce hangi eğitimleri verdiğimi anlatmıştım. Bir diğeri MS Outwork. Türkiye'deki birçok IT'cinin buluştuğu genel olarak da Türkçe içerikleri size sunduğumuz blogumuz. Ve benim kendi kişisel blogum Mustafa Kara Net.tr üzerinden benim daha önceki yazmış olduğum yazılara, videolara, podcastlere, webcastlere kısacası tüm içerikler orada yayınlanıyor. İletişim adresim bulunuyor. Yine o kısımdan bana ulaşabilirsiniz. Twitter'dan da haberleşmek ve takip etmek isteyen varsa Mustafa Kara 01'den bana ulaşabilir. Dediğim gibi size zevkli bir eğitim olacağını düşünüyorum. Çünkü iki bulut tarafındaki rakibin aslında ürünlerini birçok yerde kıyaslandığını, birçok yerde aktarıldığını gördüm. Ama ben size bu sefer Amazon AWS'den Azure ortamına, Azure ortamına makine taşımayı göstereceğim. Umarım keyif alırsınız. 4 modüllük bir içerik. Tamamıyla uygulamalı olacak. Öncelikle size hem Amazon tarafını hem Azure tarafını anlatıp bunlarla ilgili uygulamalı, tekrarlı bir kısımda makinelerin nasıl migrate edildiğini inceleyeceğiz. Azure'a taşıma eğitimimize başlayalım. Gerçekten de bir eğitim olacak, onu söyleyelim. Daha önceki videomuzu izlediyseniz, ki benim gibi diğer gönüllü MVP arkadaşlarım da Türkçe içerik hazırlamak adına çok yararlı, çok başarılı videolar çekmişlerdi. Aslında bunlar tam anlamıyla birer eğitim videosuydu. Bu niye eğitim dersem, birebir uygulayabileceğiniz bir ortam hazırladım sizler için de. En baştan sona kadar videoyu izlediğinizde sizler rahatlıkla bu demoları gerçekleştirebileceksiniz. Kursumuzun ajandasına baktığımızda aslında ilk modülümüz Amazon üzerindeki VM'leri neden Azure'a taşımalıyım sorusuna bir cevap bulacağımız kısım. Çok tartışılıyor dünya üzerinde bulut hizmeti ve bulut hizmetini sağlayan vendorlar var, üretici firmalar var. Bunlardan en büyüğü Microsoft, diğer kısımda Amazon rakip olarak ve Google rakip olarak gösteriliyor. Peki bu soruyu neden soruyoruz sizlere? Çünkü insan eğer bir taşıma işlemi yapacaksa, yani taşımadan kastımız şu, mevcut platformu değiştirip başka bir platforma geçecekse bunun nedenlerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Farklılıklarını, yararlarını, Azure'a taşımanın faydasını, şirketine ya da ortamına ne katacaklarını bilmesi gerekiyor. Bunun için bu modülü ekledik. İkinci modülümüz Amazon AWS üzerinde çalışan ortamı taşıma öncesi hazırlıklarının bahsettiğimiz kısım olacak. Bu da bizim için önemli bir modül. Çünkü taşıma öncesi hazırlıkları iyi bilirsek sonraki kısımlarda daha az sorun yaşarız. Amazon üzerindeki makinalarımızı export etmek, convert etmeye bakacağız. Sanal makinaları Azure'a upload etme ve import etmeye bakacağız. Ben sizin için bunları tek tek modül halinde çıkaracağım. Hiç merak etmeyin. Aslında 6-7 adımdan bahsediyoruz. Bunda neler olduklarını göreceksiniz. Evet, asıl soruya başlayalım. Neden Microsoft Azure'a taşımalıyım? Bunun ilk cümlesi aslında hibrit bulutta virtual machine taşınabilirliği. Şimdi bulut modellerini, türlerini anlatıyoruz. İşte public cloud'ımız var, private cloud'ımız var. Public cloud işte Azure ortamı gibi, Amazon ortamı gibi size sizle birlikte birden fazla kiracıya hizmet verilen bir yöntem. Diğer tarafta ise sizin şirket içerisindeki veri merkezinizi, yani on-prem yapınızı Microsoft'un ürünleriyle otomatikleştirerek ve bulut ortamına getirerek kullandığınız kısımlardan bir tanesi. Birazdan bu ürünün neler olduğunu bahsedeceğim sizlere. Ama bir de hibrit bulut var. Bence en çok tercih edilenlerden, tercih edilmesi gereken yöntemlerden birisi. Hem private hem de public cloud ortamlarının birleştirilmesiyle oluşmuş ortamdan bahsediyoruz. Çünkü bazen hem gerçekten kurum içi yapımıza hem de dinamik bir şekilde %100'lere yakın diyorum ben artık, %99.95'lerden bahsediliyor. SLA'lerin olduğu bir boot ortamından bahsediyoruz. Bunların ikisinin bir arada çalışması önemli olacak. Birleşik hibrit bulut yönetiminden bahsedeceğiz. Bunu nasıl sağlanıyor? Yani Microsoft Azure'a neden taşımalıyız? Çünkü Microsoft Azure hem Microsoft ürünlerinin olduğu private ortamda hem de yine Microsoft ürünlerinin olduğu Azure ortamıyla çok rahatlıkla çalışabiliyor. Tam anlamıyla bir hibrit yapıdan bahsedebiliyoruz. Hibrit yapıyı birbirine bağlayabilecek tool'lardan bahsediyoruz ki hani eskiden bu tool'lardan bir tane System Center App Controller'dı. Şu anda biraz daha değişti. Hatta ürün şu anda yok. Onun yerine Azure Pack'ten bahsediyoruz. Birleşik hibrit bulut, yani daha doğrusu hibrit private cloud oluşturabilecek yöntemlerden bahsediyoruz. Yine en çok tercih edilmesi gereken sebeplerden birisi Microsoft sadece IaaS tarafına değil, diğer birçok servisine de çok yüksek oranlarda yüzdelerdi. SLA veriyor. SLA'yı çok kısaca açıklayalım. Sizlerle yapmış oldu aslında service level sözleşmesi, yani hizmet düzeyi sözleşmesi. Genel
olarak da %99'luk bir ortalamayla gidiyor ama birçok servisinde bu rakamlar %99.95'lere ulaşıyor. Bu yüzden çok çok önemli. Bunları detaylandıracağım için çok detaya girmiyorum. Sonraki slaytlarda göreceksiniz. Rekabetçi maliyetler ve performans var. Bu ki en önemli konulardan bir tanesi bence. Birçok firmanın artık bence en başta dikkat ettiği şeylerden birisi maliyetler. Performans, yani fiyat bölü performans dediğimiz kısımlara geliyor. Çünkü iş sürekliliğimizi devam ettirmek evet çok çok önemli. Ama tabii ki şirketin bunu karşılayabilecek maddi imkanlarının veya maddi güçlerinin de uygun olması gerekiyor, güçlerinin de. Azure bu kısımda da gerçekten de kullandıkça öde modeliyle ya da sizlerle yapacağı anlaşmalarla birden fazla ödeme modeli çıkartarak birçok ortama göre daha uygun fiyatlar çıkartıyor ya da bu fiyatlarla birlikte performansını en yüksek düzeye çıkartabiliyor. Yani IaaS için bahsedersek giriş seviyesi sanal makinelerden tutun üzerinde SSD'leri çalışan milyonlarca IOPS'un desteklediği kriterlere sahip. Böyle bir rekabetçi ortamda gerçekten Azure maliyet ve performansı en iyi şekilde dengeleyen, sizlere en optimum çözümler sunan bir kısım. Yine günümüzün en önemli şeylerinden birisi DevOps kavramı ve bu DevOps'lara sağladığı sağlam destekten bahsediyoruz. Artık birçok firma yüzlerce personel çalıştırma ya da çok daha fazla kaynak bulundurma gibi niyette değiller. Birçok firma şu şekilde çalışıyor. Kendi ihtiyaçlarını veya piyasanın ihtiyaçlarına göre uygulamalarını geliştirebilecek ve bu uygulamaları geliştirirken de altyapıyı yönetebilecek, sistemleri ayağa kaldırabilecek kişilerden bahsetmek istiyor. DevOps kavramını daha da detaylandırabiliriz. Tabii ki böyle sadece bu değil. Daha detaylandırabiliriz. Ama DevOps'lar için de çok sağlam bir desteğe sahip. Birazdan detayına gireceğim ama çok kısa bir bilgi vereyim. Örnek olarak bir yazılım geliştirici öncelikle altyapıya ihtiyaç duyuyor. Sunuculara, Visual Studio'nun çalışabileceği, örnek SQL Server'ın çalışabileceği sanal makinelere, disklere ihtiyaç duyuyor. Bunun için ayarlamalar yapılması gerekiyor ama bu kısımda Microsoft Azure uygulama geliştiriciler için çok daha kolay bir yapı sağlıyor. IaaS, PaaS ve SaaS için tek tutarlı platform sözünü geçiriyoruz. Gerçekten de bulut bilişim türlerinden üçünün tek tarafta çalışabildiği, çok başarıyla işlem görebildiği bir ortam. Bundan bahsedebiliriz. IaaS kısmını detaylandıracağız aslında. Daha sonraki kısımlarda PaaS ve SaaS'la devam edeceğiz. Az önce bahsettiğimiz konuları isterseniz biraz açalım. Microsoft hem Windows çözümleriyle, yani client çözümleriyle, sunucu çözümleriyle, iş süreklilik çözümleriyle, yazılım ürünleriyle gerçekten de bizlere çok farklı ve son olarak da bulut çözümüyle tabii ki çok farklı platformlarda yüksek düzeyde işlem yapabilecek sistemler tanıyor. Yani Microsoft'un ürünlerine baktığımızda aslında Windows tarafına geldiğimizde Identity ve Access için Active Directory'si, yönetimleri için, management ürünleri için System Center ürünü ailesi ya da aygıtlarınızı, mobil aygıtlarınızı yönetebilmek için Intune, otomatikleştirme, otomasyon için en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi olan Orchestrator, geliştirmeler yapabilmek için development alanında Visual Studio, TFS gibi ürünleriyle bizlere çok farklı şeyler sunuyor. Bunu biliyorsunuz ve birçoğunuz da kullanıyor. Microsoft'un gerçekten sanallaştırma tarafına indiğimizde Hyper-V ürünüyle temelden başlayıp bugünlere gelene kadar çok büyük yollar katlederek ve birçok rakibi olmasına rağmen hem Gartner raporlarında hem de piyasadaki birçok araştırmaya göre çok üst düzey yerlere geldiğini biliyoruz. Sanallaştırma kısmında çok çok iyi yerlere geldiğini biliyoruz. Bunun dışında milyarlarca insanın yani toplamda milyonlarca insanın milyarlarca kez girmiş olduğu Microsoft'un bulut hizmeti var. Aslında Azure'dan önce bile bunu kullanıyorduk. İşte Xbox, arama motoru Bing, daha önce Hotmail'den bahsedebiliyoruz. Şu anda Microsoft'un en çok kullanılan, satılan ürünlerden bir tanesi Office 365, OneDrive gibi ürünleri var. Bunlarla bizlere gün içerisinde milyonlarca kez erişim yapmamız sağlanıyor. Neredeyse kesinti yaşamadan devam edebiliyoruz. Microsoft gerçekten birçok farklı platformu üreten, bunları son kullanıcının gereksinimlerine göre ihtiyaçlarına doğru çıkartabilen bir firma. Örnek olarak son yıllarda çıkarttığı Azure, işte sizin web browser üzerine, herhangi bir web browser'dan HTML ve JavaScript'lerle yazılmış, sizin birçok uygulamanızı geliştirebileceğiniz, altyapınızı sağlam bir şekilde sunabileceğiniz ya da sistemlerinizi yönetebileceğiniz bir ortam haline getirdi. Ve bugün de hani bulut anlamında özellikle firmaların kullandığı bizim genel bulut dediğimiz public cloud anlamında birinci sıraya yerleşti. Bunun başarısı aslında resimde de gördüğünüz gibi, slide'ın içerisinde gördüğünüz gibi, özür dilerim, birçok hizmeti, birçok servisi barındırması, Microsoft'un işte bütün ürünleriyle entegre olabilmesi, bunlarla ilgili sorun çıkartmadan ve kolaylıkla geliştirebilecek hale getirilmesi Microsoft'un Azure'un daha doğrusu bu konuda önce hale getiriyor. İşte diğer ürünlerinden bahsetmiştik. Az önceki ürünlerimiz Active Directory, System Center, işte Identity Management tarafında kimlik doğrulama yönetim tarafında Active Directory'den bahsetmiştik. Management alanında System Center ürünü arası, inanın ben de yaklaşık olarak 2007-2008 yıllarından beri projelerini yapıyorum. Ürün gerçekten çok başarılı. Son yılların en çok kullanılan ürünlerinden birisi Intune. PowerShell, Orchestrator, az önce ben onu da söylemiştim. Otomasyon anlamında Microsoft'un komut arayüzüyle yönetim sağlayan, CLI ile yönetim sağlayan bir ürünü. Visual Studio, TFS'ten bahsetmiştik. Self-Service Bulut Hizmeti, yani neden Azure'a geçmeliyim ben? Bu kısımları çok iyi anlamanızı istiyoruz. Yani Azure tarafındaki ürün detaylarını iyi bilmeniz gerekiyor. Amazon kısmındaki işte AWS'deki ürünler neler, Azure tarafındaki ürünler neler, Azure bize neler sağlıyor, bunları çok daha detaylı anlamanız için biraz bu kısımda teorik olarak bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Evet, self-service bulut hizmeti sağlıyor. Yani sol tarafa baktığımızdaki konsolu bugün kullanacağız sizlerle birlikte. Azure'un bir yönetim portalı var. Web üzerinden, yani az önce bahsettiğim gibi HTML 5.0 kullanan, her türlü browser'da çalışabilecek, istediğiniz her yerden erişebileceğiniz bir self-service portalı var diyebiliriz. Yani kişi kendi bulut hizmetini, örnek olarak bir IaaS tarafında sanal makine oluşturmayı ya da kendi CRM'i ile ilgili, SQL ile ilgili bir işlem yapmayı, SaaS gibi düşünürsek, PaaS gibi düşünürsek, özür dilerim, işlemler yapmayı ya da uygulamaları varsa bunları kolaylıkla sağa koyabileceği bir arayüz sağlıyor. Bulut hizmeti sağlıyor. Media Services var. Yanlış hatırlamıyorsam Microsoft'un 50, Azure'un daha doğrusu, çok özür dilerim, Microsoft Azure'un 50'den fazla bulut hizmeti bulunuyor ve gün geçtikçe bunlar da artıyor ve içerisine dahil ediliyor. Hepsi de ilerleyen dönemlerde kullandığınızda fark edeceksiniz. Sizlerin şirket ihtiyaçlarınızı destekleyecek, bunları bir şekilde azaltacak, şirket ihtiyaçlarınızı çözüm bulacak ürünler haline geliyor. Dikkat ederseniz az önceki slide'ın başına da bahsetmiştim. Hani eğer siz şirket içerisindeki ortamınızı, private cloud'ınızı kurmak, bunu kendiniz o kurum içi bir bulut yapmak istiyorsunuz, Microsoft'un burada da bir çözümü var. Bu da Azure Pack. Daha önce Azure Pack ile ilgili Virtual Academy eğitimi çekilmişti. Onu izlemenizi şiddetle öneririm. Gerçekten başarılı bir ürün Azure Pack çünkü. Dikkat ederseniz sizin kendi hizmet portalınız bu da. Azure'un şirket içerisinde uyarlanmış bir yöntemi. Birden fazla kurulum metodu var. Bunlarla ilgili çok fazla detay vermeyeceğim bugün ama Azure Pack'in de isterseniz bir veri merkezi olan bir yeriniz varsa buraya da implementasyonu yapabilirsiniz. Ya da şirketinizin veri merkezini, kendi küçük bir data center'ınız varsa buraya da koyabilir ve şirket içerisinde bulut hizmeti sağlayabilirsiniz. Yine Azure'un en çok hani neden Azure'a geçmeliyim dediğimizde arka tarafı destekleyecek birçok ürün var. Örnek olarak bahsettiğimizde aslında çok özür dilerim, System Center ürünleriyle hibrit bulut yönetimini rahatlıkla yapabileceğinizi söylemiştik. Bizim public cloud'ımız Azure tarafında bulundurulduğunu düşünün lütfen. App Controller'la şu anda hani ürün mevcut değil ama yerine Azure pek geldi az önce bahsettiğim gibi. Hibrit bulutları, sanal makinelerinizi, uygulamaları self-servis hale getirebilirsiniz. Alt tarafta kurum içerisinde sanal makineleriniz, sanal sistemleriniz varsa bunları Virtual Machine Manager'la oluşturup Private Cloud'ın temelini yani altyapısını gerçekleştirebilirsiniz. Bu sol taraftaki bölüm kurum içi ve Azure tarafındaki kısımları oluşurken sağ tarafta bunları tabii ki yönetebilmeniz gerekecek. Sanal makinelerinizi yönetmek için bunları sağlık durumlarını görebilmeniz için, uygulamalarınızın izleyebilmeniz için, performans durumlarına bakabilmeniz için, isterseniz belirli başlı SLA'leri oluşturabileceğiniz monitoring ürünü var Microsoft'un. Hepiniz biliyorsunuz SCOM yani Operations Manager. Alt tarafta kullanıcı çağrı kayıtlarını, incidentlarınızı, servis kayıtlarınızı, requestleri alabileceğiniz bir yerimiz var. Bunun ismi Service Manager. Bu ürün gerçekten de 2010-2012 sürümleriyle birlikte değişikliklere de uğradı. Günümüzde çok çok çok kullanılmaya başladı. Yine aşağı doğru indiğimizde gün içerisinde yapmış olduğunuz IT operasyonlarınızı otomatik hale getirebileceğiniz, diğer anahtar teknolojilerle entegre edebileceğiniz otomasyon ürünümüz var. Bu da Orchestrator. Onun dışında uygulamalarınızın ve iş yüklerinizin sürekli korunabilmesi, yedeklenebilmesi, felaket durumlarını da eski haline getirebilmesi için de Data Protection Manager kullanılıyor. Ve bu sizin Azure tarafınızdaki yapıyla, yani public cloud'ınızda kurum içerisindeki yani on-prem yapınızın birleştirerek hibrit bulut yönetiminde kolaylık sağlanıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Bugün bu Amazon'da ya da başka ürünlerde çok zorlukla görebileceğiniz kısım. Çünkü Microsoft zaten kurum içi yapıda yani on-prem dediğimiz ürünlerde de desteğini devam ediyor. Buradan bilgisini de vereyim. System Center MVP'si olarak birçok forumda, blogda yazdığımı söylemiştim. System Center 2016 güncel haliyle gelecek. Az kaldı ürünle ilgili bilgimizde. Böyle bu şekilde söyleyeyim size. 2016 yılında bizlerle olacağını düşünüyoruz. Evet. Hatırlarsanız niye Azure'a geçmeliyiz? Neden Azure dediğimizde Azure'da gerçekten VM'ler olmak üzere yani sanal makinelerde %99.95'lik bir SLA vardı. Hatırlarsanız %100 diyorum ben demiştim buna. Availability set içerisinde yer alan hani bu Microsoft Azure tarafındaki devamlılığı sağlayabilmek için oluşturulmuş özelliklerden bir tanesi. Bir yılda max kesintiler 4.38 dakikayı geçmiyor. Onun dışında SLA'lerin içerisinde neler dahil neler dahil değil. Donanım başarısızlıklarının hepsi dahil compute donanımlarının yani sanal makinelerini oluşturan fiziksel cihazların disk, CPU, memory gibi tüm donanımlarının izleniyor. Bunların başarısızlıkları veya fail olduklarındaki sorun giderilmesi tamamıyla Microsoft tarafından karşılanıyor. Data center başarısızlıkları, network başarısızlıkları, power enerjiden dolayı başarısızlıkları tamamıyla buradan destekleniyor. Gerekiyorsa bunlar da bu şekilde sağlanıyor. İçerisindeki hostların güncellenmesi, işletim sistemlerinin güncellenmesi sağlanıyor. Neler dahil değil? Tabii sanal makinenin işletim sistemleri, uygulamalar, bunlar uygulamaları sizin kurduğunuz uygulamalar, sanal makinenin işletim sistemlerinin güncellenmesi sizlere bırakılıyor. Kurum içi network bağlantısı yapacaksanız yani VPN yapacaksanız ki birazdan bahsedeceğiz. Ya da internet bağlanma arayüzleri, sistemleri sizlere bırakılıyor. Bunlar Microsoft Azure tarafından desteklenmiyor. Ama dikkat ederseniz Microsoft gerçekten bu konuda kendi mühendisleri, veri merkezindeki sistemleriyle birlikte en güncel ve en hızlı şekilde bizlere bu hizmeti sunuyor. Çok çok çok güçlü bir SLA'ye sahip olduğunu da gösteriyor. Gerçekten de bu hibrit bulut ağ denilen bir hibrit cloud network dediğimiz kısım aslında. Bu da çok önemli bence. İsterseniz şirketinizin veri merkezini Azure'a site-to-site VPN'le şifreli, güvenli bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Exchange providerlarınızla, servis sağlayıcılarınızla ExpressRoute gibi yöntemler kullanabiliyorsunuz. Dikkat ederseniz ExpressRoute direkt Azure erişebilmeniz için size sağlanmış olan bir fizikattan bahsediyoruz. Ya da yine bir hizmet sağlayıcılarından MPLS alarak, bunlar da örnek olarak telekom gibi düşünebilirsiniz. WAN bağlantısı oluşturup birçok ayrı lokasyonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Azure bu konuda da birçok bulut hizmetini, bulut ağlarını destekliyor. Ve sizler için de rahatlıkla VPN kurmanızı ya da ExpressRoute gibi lokasyon arası bağlantıyı ya da MPLS'lerle birden fazla lokasyonunuzu bağlamanızı sağlıyor. Bu tarz yöntemlere sahip. Az önce bahsettiğim gibi bizim ilk çekmiş olduğumuz Microsoft Virtual Academy eğitim videomuzda Azure IaaS temellerini, detaylarını anlattığımız videoda bunların detayını görebilirsiniz. Virtual ağları ya da bu VPN yöntemlerini görebilirsiniz. Slaytları zaten indirebiliyorsunuz demiştim, bahsetmiştim. Bunların da linklerinden detaylarını VirtualNet Cloud Lab olarak da inceleyebilirsiniz. Bu gördüğünüz slayt ise 2013 yılına ait Cloud Spectator'a ait. Detayını da görebilmeniz için slaytın linkini de paylaşıyorum. IaaS tarafındaki 5 firmanın yani IaaS desteği verebilen, bulut üzerinde IaaS desteği verebilen, IaaS hizmeti veren daha doğru cümle olacak. 5 firmanın fiyat bölü performans kıyaslamasını gösteren bir kısım. Amazon, bahsettiğimiz bugün inceleyeceğimiz HP Cloud, Rackspace, SoftLayer ve Windows Azure eski ismi. Bugünkü ismi Microsoft Azure'un gösteren bir kısım. Lütfen linkten raporu indirin. Çok detaylı bilgiler var ama ben kısaca bir özetleme yapmaya çalıştım. Dikkat ederseniz Azure kısmı Amazon Elastic Compute'e göre 2 Elastic Compute'a göre ortalama 3 kat daha fazla. Bu Linux tarafında bir raporlaması aslında gördüğünüz üzere. Yine baktığımızda Rackspace'e göre 5 kat daha fazla değer sağlıyor. Detaylarını lütfen inceleyin. Rakamları görürseniz eğer alt tarafta Rackspace'in detayına baktığınızda 2348 gibi bir rakama sahipken Azure tarafında bu rakamın 1200 bandını geçtiğini göreceksiniz. Gerçekten hem fiyat bölü performansta hem de birçok bu IaaS hizmeti sağlayan birçok firmaya göre Azure çok daha kullanışlı ve çok daha yüksek düzeyde hizmetler veriyor. Bir bilgi daha vereyim. Hani Amazon'u zamanında yani inceleme şansınız olanlar varsa bilecekleri de birçok firmayı, Microsoft sadece IaaS tarafında değil hem Amazon gibi hem IaaS hem PaaS hem SaaS kısmında destek veren, gerçekten birçok ürünüyle, az önce bahsettiğimiz ürünüyle bunları entegre edebilen bir çözüm halini alıyor. Ve bu başarısı da buradan geliyor. Çok hızlı bir şekilde satış grafikleri veya yükselmesi de buradan geliyor. Evet. Hızlanan DevOps için hibrit cloud'dan bahsettik. Bu da çok önemli bir kısım aslında. Hani benim çok uzman olduğum kısım değil ama işte gereksinimler belirleniyor, requestler belirleniyor. Bunun dışında backloglar var, bekleme listeleri ve kişi yazılım geliştirici yani günümüzde DevOps'lar artık bunların prototiplerini, yaşam döngüsünü tutarlı bir platformda planlaması gerekiyor. Bu planlamalar yapıldıktan sonra geliştirme ve test kısımlarına gelebiliyorsunuz. Microsoft Azure burada dediğimiz gibi Visual Studio ile entegre çalışabiliyor. Yine TFS dediğimiz Team Foundation Server'la eş zamanlı olarak birlikte çalışma imkanı sunabiliyor. Birden fazla yazılım geliştirici TFS üzerinden bunları rahatlıkla yapabiliyor. Onun dışında kolay roll forward özelliği, geri alma özellikleri sahip ürün geliştiriciler için. Bunları bulut içerisinde yönetebiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz, ölçekleyebiliyorsunuz, otomasyon haline getirebiliyorsunuz. Ve ekipler arasında paylaşılan, 360 derece paylaşılan bir ölçme ve öğrenme yöntemi yapabiliyorsunuz. Daha sonra dikkat ederseniz yazılım geliştirme lifecycle'ına dikkat ettiğinizde ürünlerin geliştirme testleri, oluşturma, ölçme, öğrenme testleri var. Bunu System Center Operations Manager'la ölçmeler yapabilirsiniz, durumlarına bakabilirsiniz. Avikod çünkü arka tarafta çalışıyor artık biliyorsunuz. Microsoft bunu satın almıştı. Yakın bir zamanda BlueStack'ten bahsetmiştik sizlere. Bu ürünleri kullanacağından Stripe'den bahsetmiştik. Bu tarz şeyleri inceleyebiliyorsunuz. Evet. Altyapı için hizmet, platform için hizmet, platform olarak servis diyebilir miyiz, hizmet diyorum ben. Ve SaaS dediğimizde yazılım olarak hizmet kısmını görebilirsiniz. Bir tanesi altyapısal kısmı çok kullanıyoruz burada, IaaS kısmını. Ve gerçekten de çok yüksek düzeyde başarılı sistemlere sahip. PaaS kısmını ve uygulama geliştirmek istediğinizde, bir şeyler üretmek istediğinizde, yazılım geliştiriciyseniz ya da DevOps'sanız çok basit bir altyapı gereksinimlerini sağlayarak, belki hiç uğraşmayarak bile bir Visual Studio ile direkt SQL ortamınızı bağlayabiliyorsunuz. Ürün, herhangi bir uygulama geliştirmeniz çok kolay hale geliyor. Bu tabi sadece masaüstü uygulamalardan bahsetmiyoruz. Mobil uygulamalar olabilir, tabletler için uygulamalar olabilir, yazılacağınız farklı iOS, Android gibi uygulamalar olabilir. Sadece Microsoft platformu değil. Bunlar için de build yapma şansına sahipsiniz. Ya da Office 65 gibi, ben slaytları ilerletmedim. Office 65 gibi tamamıyla hiçbir şekilde altyapısına, uygulama geliştirmesine katılmak istemediniz. Sadece bir yazılımın hizmeti kullanmak istediğiniz kısımlarda, bu özellikle son kullanıcı tarafında tutarlı bir platform arıyorsanız burada Azure size üçünü de destekliyor dikkat ederseniz. Sanal makineler, virtual networkler, VPN'ler, CDN'ler, storage'lar ya da altyapı tarafında dediğimiz gibi kimlik doğrulamalar, mobil servisler, SQL database'i, web siteleri, caching gibi özellikleri sizlere büyük bir kolaylıkla sağlıyor. Azure Compute seçeneklerine baktığınızda aslında özelleştirme derecesi ve teslim hızına baktığınızda Azure kısmında sanal makinelerden web sitelerine doğru bir teslim hızından bahsediyoruz gördüğünüzde. IaaS tarafında virtual machine'ler, bulut hizmetleri tarafında PaaS'lar, yine mobil bulut hizmeti tarafında PaaS, web sitesi tarafında PaaS hizmetleri verilebiliyor. Burada da sizleri birçok seçeneğe sahip hale getiriyor. Mümkün olduğu kadar size uzaktan haklar sağlanarak büyük bir performans sorunu yaşamadan teslim hızınızı oluşturuyor. Evet, ilk modül dediğim gibi biraz daha teorik bir modüldü. Bu modülü sonlandıracağız ama sonlandırmadan önce ben bu slide setinin sonundaki şu tanıtım ve sizlerin işinize yarayacak kısmı da çok kısaca anlatayım. Çünkü birçoğunuz kullanmıyorsunuz. Ve ya da daha sonra şunu söylemişsiniz. Eğitim çok güzel geçti. Ben eğitimden de gerçekten büyük bir fayda sağladığımı düşünüyorum ama bunu teorikten pratiğe de dökmek, uygulamak istiyorum dediğinizde belli başlı aboneliklere, araçlara, dokümanlara ya da eğitime gereksinim duyuyorsunuz. Microsoft bu konuda gördüğüm en birbiriyle entegre olabilecek ve düzgün bir sisteme oturtmuş bir üretici firma. TechNet Evolution Center adresini görüyorsunuz. Buradan 180 günlük, 90 günlük gibi sürelerle kullanabileceğiniz ürünlerin download edebileceğiniz bir adres. Lütfen not alın. Yazan slide'da indirinize göreceksiniz. Deneme sürümlerini buradan indirebiliyorsunuz ürünlerle ilgili. Ya da siz bu ürünleri hands-on teknik olarak lablarda görmek istiyorsanız Microsoft Virtual Lab'lar mevcut. Yani burada herhangi bir şekilde sizin altyapısı olarak işte ürünleri indirmenize, bunlara sanal Hyper-V ortamını kurmanıza gerek olmayan kısımlardan bahsediyoruz. Yine bugün eğitimini çektiğimiz Microsoft Virtual Academy sayfasını görebilirsiniz. Microsoft Virtual Academy sayfasında da bütün dillerde olmak üzere ki ağırlıklı olarak şu anda İngilizce dillerde eğitimlerimiz var. Ama Türkçe ve diğer eğitimlerde de günümüzün en güncel konularını en uzman kişilerden teknik olarak görebileceğiniz, uygulayabileceğiniz veya bunların demolarının olduğu bir eğitim içeriğinden bahsediyoruz. Lütfen bu slide indirdiğinizde ihtiyacınız olan çözümü, eğitim çözümünü, kendinizi geliştirebileceğiniz çözümü de sağlamaya çalışın. Ben ilk kısmında Burada bitireceğim ilk eğitimimizin modülünü. Yani neden giriş ve neden Azure'a taşımalıyız modülünü buradan bitireceğim. İkinci modülde de sizleri bekliyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. İkinci modülde görüşmek üzere. Hoşçakalın.